Aurora'nın incileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 22.
Ama senin için ne kadar? Birden antrede ayakta konuşmanın anlamsızlığını hatırlayıp onu kesmiş bulundum. İçeri geçsene, oturup konuşalım. Bir kadeh bir şey içer misin? Sehpada kalmış olan martini kadehlerini aldım. Misafirin vardı demek dedi. Evet diye cevapladım bara doğru yürürken ama isim veremedim. Nedense kaçamak bir yaramazlık yapmış çocuk gibi hissetmiştim kendimi. Nazir'in ismini söylemem, beni ziyarete gelmesi kadar tabii bir şey olamazdı ama dilim varmamıştı işte. Martini diye sordum. Evet lütfen. Kadehleri doldururken göz ucuyla kanepenin üzerindeki zarfları izlediğini fark ettim. Gülümseyerek ona doğru ilerleyip kadehini uzattım ve yanına oturdum. Evet ne diyordun? Benim için ne kadar... İfadesi mutsuz ve biraz da pişman bakışlarla sarılmıştı. Şey, her neyse, aslında önemli değil. Ezra, lütfen söyle, dinliyorum. Kusura bakma prenses. Dedim ya, zaten yanlış zaman olduğunu biliyordum. Unut. Ezra, dostların konuşmaları için ne zaman ne mekan şartı aranmaz. Sen hep benimle olmadın mı her zorluğumda? Bu dostluktan öte bir konuydu. Konuşurken elini uzatıp işaret parmağıyla dudağıma dokundu. Kısa, hafif bir dokunuştu ama ondan ilk kez arkadaşça olmanın dışında bir ima ve davranış gördüğüm için şaşırmıştım. Güzel, zarif yüzünde bu defa farklı bir bakış vardı. Annesinin verdiği bütün ipuçlarının aslında hep gözlerinde saklı olduğunu görüyordum. Nasıl hissetmemiştim, nasıl anlayamamıştım? Dinliyorum dedim ısrarla. Ama o kadehini sehpaya bıraktı ve kalktı. Kusura bakma seni meşgul ettim. Yola çıksam iyi olacak. Onu kapıya kadar takip ettim. Zoraki bir gülümsemeyle yanaklarımdan öptü. İyi geceler prenses. İyi geceler Ezra. Tam dönmüş gidiyordu ki kolundan tuttum. Bana doğru döndüğü an o kadar kırılgan, o kadar mutsuz görünüyordu ki elini tutup mırıldandım. Ezra... O an bana yüreğinden geçenleri söyleseydi ne olurdu bilemiyorum ama hiçbir şey söylemedi. Elimi sıkıca tuttu ve tekrarladı. İyi geceler prenses, görüşürüz. Ezra'yı çok seviyordum. Onu daha fazla sevmem çok kolay olurdu. Ama bana her şeyden önemli olan dostluğunu kaybedebileceğim bir ilişkiyi o gün düşünemezdim. Henüz arkadaşlıkla aşkın aynı kişiyle yaşanmayacağına inandığım bir yaştaydım. Ve onun arkadaşlığını seçmeyi tercih etmiştim. Huma hatıra defterinden başını kaldırdı. Babaannesi Ezra ile dostluğu seçtiğini yazıyordu. İki nesil sonra şimdi de Brian ile kendisi arasındaki yakınlaşma, acaba bu ilişkinin devamı mı olacaktı? Yoksa aynen tekrarı mı? Saate baktı, 3 olmuştu. Buzları çoktan erimiş olan içkisinin sonunu yudumlarken sayfayı çevirdi. Ezra gittikten sonra ışığı söndürüp karanlıkta oturdum ve tipiye dönen karı seyrederek düşündüm. Dışarıda bir yerlerde, evlerinde yeni yılın sarhoşluğunu devam ettiren, yepyeni ümitlerle yaşayan binlerce insan vardı. Dünyanın bir yerlerinde de, cephede, sığınaklarda, her anını son gibi soluyan diğer binler ve dünyayı en son kan rengi görüp nefesini verenler. Benim dünyamsa gerçeklerinin sınırını kaybetmişti. İstanbul'dan binlerce kilometre uzakta, Alman denizaltısı tarafından batırılan bir İngiliz transatlantiğinde okyanusa gömülen kocam. Bir başka uzak diyar Hindistan'dan gelip, ısrarla hayatımızın buluşmasının nedenini arayan, kalbimi çılgınca çarptıran tutkulu yabancı, diğer taraftan bana bambaşka bir dünya sunabilecek gizli hayranım Ezra, konsolun üzerinde duran Metropolitan Operası'nın sezonluk biletleri, Avrupa'daki cepheden fotoğraf gösteren New York Times gazetesi, Çanakkale mücadelesini, doğuda Rusların işgalini anlatan babamın mektupları ve Nazir'in açmadığım mektupları. Hepsi birbirinden o kadar farklı dünyalara aitlerdi ki. Ama hepsi bana aitti. Bunlardan herhangi birini seçip yaşamam, diğerlerini göz ardı etmem mümkün değildi. Kocamın kaybının, ailemin, memleketimin, dünyanın durumunun da içinde yaşadığım an kadar gerçek olduğunu kabullenmem ve hayatıma öyle devam etmem lazımdı. Sayfa 141. Kanepede duran Nazir'in açılmamış mektuplarını tekrar konsolun çekmecesine bıraktım. Verandadaki karın beyazlığı, karanlık salona garip pırıltılar gönderiyordu. Hiç ışık yakmadan kendime bir içki daha doldurdum ve Nesim'in ölüm haberini aldığım yaş günü gecemden beri ilk kez piyanoya oturdum. Kapağını kaldırıp parmaklarımla tuşları okşadım. Defalarca bu tabureye oturmuş ve o gecenin hatırasının verdiği acıyla çalamadan kalkmıştım. Balkon kapısının yanındaki koltukta Nesim'in oturduğunu görür gibi oldum. Karanlığın içinde bacak bacak üstüne atmış bana gülümsüyordu sanki. Tıraş losyonunun kokusu burnuma geldi aniden. Gözlerimi kapayarak onun çok sevdiği Chopin'in prelüdünü çalmaya başladım. Garipti ilk başta alıştığım acıyı veren bu notalar, çaldıkça beni rahatlattı. Arada Nesim'in belli belirsiz görüntüsü, kah karşımdaki koltukta otururken, kah yanı başımda piyanoya dayanmış bana aşkla bakarken, kah balkona dönmüş karı izlerken benimleydi. O geceye kadar Nesim'i bu kadar yakından görebilmek ama ondan dokunamayacak kadar uzak olmak beni hep nefesim kesilene kadar ağlatırdı. Onu yanımda tutmayı o kadar çok istiyordum ki, görüntüsünün beni bırakıp gitmesine müsaade etmiyordum. Bunca zaman aileme duyduğum hasret bile Nesim'in varlığında hafiflemiş, onu yanımda bilmek hayatı daha çekilir kılmıştı. Ama aynı zamanda ona bağımlı olmuştum. Kendi yazdığı oyunların baş aktörü olan ve inatçı cesaretiyle hayatının akışını kendi seçen o çılgın kız nerelerde kalmıştı? Parmaklarım tuşlarda akıp giderken düşüncelerim arasında gözlerimi Nesim'i gördüğüm köşelerde dolaştırdım. Yanı başımda değildi artık. Koltukta da oturmuyordu. Birden rüzgarlı bir serinlikle saçımın telleri uçuştu. Balkon kapısı açılmıştı. Nesim durmuş, onu Suadiye'deki evin bahçesinde penceremden gözlediğim akşam olduğu gibi bana bakıyordu. Beyaz kolalı gömleğinin kollarını kıvırmış, elinde ucu kor sigarası bana gülümsüyordu. Parmak uçlarını dudaklarına götürüp bir öpücük gönderdi. Ama o kadar şeffaftı ki varlığı, ardından balkondaki ferforjeler üzerindeki kar yığınlarını, verandanın ışığını görebiliyordum. Sanki erimeye başlayan bir buz parçasının saydamlığındaydı görüntüsü. Sigarasından bir nefes aldı. Ateş böceği gibi yandı söndü küçük kırmızı ateş. Ve Nesim sırtını dönüp karların içine doğru yok oldu. Piyanodan yavaşça kalktım, balkona yürüdüm. Kapı gerçekten açılmıştı. Tipinin rüzgarıyla savrulan karlar içeri giriyordu. Ürpererek az önce Nesim'in durduğu yerde bekledim. Bir an için verandanın zemininde karın üzerinde uzaklaşan ayak izleri gördüm sanki. Nesim, fısıltım bacaklarıma doğru esen kar öbeğinin yumuşak sesi içinde kayboldu. Verandadaki ayak izleri örtülmüştü. Üşümeme rağmen bir müddet daha açık kapının önünde durup bekledim. Kapıyı kapatırken gözüm hala karın üzerinde yeni bir iz arıyordu. Bakışlarımı salonda Nesim'i daha önce gördüğüm köşelerde gezdirdim. Gözlerimi kapayıp açıp ısrarla onu bir kez daha görebilmeyi bekledim. Ama apartmanda benden ve yalnızlığımdan başkası yoktu. Aşkım son kez prelüdü dinleyip son kez öpmüştü beni. Kapıyı kapatırken bu defa gidişinin temelli olduğunu hissediyordum. Ardında bıraktığı hayal görüntülerini de götürmüştü. O gece yatağım her zamankinden boş ve soğuktu. Ama bu hayatımın gerçeğiydi. Kabul edip boş ve soğuk bir yatakta kayıplarımı, hasretlerimi kucaklayıp yatmayı öğrenmeliydim. Ve ağlamaya başladığımda fark ettim ki, o geceye kadar gözyaşımın çoğunu, sevdiğim erkeğe artık sarılamayacağım, öpemeyeceğim, hayatını paylaşamayacağım için, kendime acıyarak hasretime tahammülsüzlüğümden dökmüştüm. Ama şimdi onun hayatı ve aşkı yarım bırakıp gitmesinden duyduğum acıya ağlıyordum. Çünkü gerçekten yaşamını yitirdiğine ilk kez bu kadar inanıyordum. Evin her köşesine sinmiş, bedenimi saran, bana okşayışlarını, öpüşlerini tekrar tekrar yaşatan sıcaklığı birdenbire çekilivermiş, geriye yokluğunun buzdan örtüsünü bırakmıştı. Her şeye rağmen şimdi ona her zamankinden daha fazla aşıktım. Belki de artık ulaşılamaz olduğundan. 3 Ocak pazartesi sabahı kalktığımda, senelerdir ilk kez rüya görmemiş olduğumu hayretle düşündüm. Halbuki ruhsal olarak son derece yoğun saatler yaşamıştım. Sanki gece düşlerimi rahat bırakıp, dün akşama kadar olan yaşamımla, bundan sonrası arasına bir perde çekmişti. Zihnim, düşüncelerim rahatlamış, endişelerim, yalnızlık korkum yatışmıştı. Ama yüreğim adeta ortadan bölünmüş, küçülmüştü. Sanki heyecanı azalmış, eskisinin yarısı kadar çarpıyordu. Üniversiteye gitmek üzere evden çıkarken kapıda durup içeriye doğru baktım. Bana çok yakın ama yaşanıp bitmiş bir hayatın yaşandığı bir mekana bakar gibiydim. Öğleye kadar NYU'da 3 dersime katıldım, çıkar çıkmaz galeriye gittim. Art Passion, klasik çizgilerde ve dekorda tefriş edilmiş, masalımsı bir galeriydi. Ticari bir mekandan ziyade bir Avrupa soylusunun evindeki özel galeriyi anımsatıyordu. Kapı melodik bir çan sesiyle açıldı. Eva, yeni aldığı oryantalist tabloların yerlerini tespit etmek üzere yardımcı çocuğa talimatlar vermekteydi. Kapıya dönüp beni görünce yüzünde gülümseme belirdi. Hüma, ilerlerken mutlu yıllar dedim. Yanaklarımı muhabbetle öptükten sonra omuzlarımdan tuttu, geri çekildi ve beni dikkatle süzdü. Gerçekten de mutlu yıllar. Neler oldu sana böyle? Ne gibi? Ne gibi mi? Yüzündeki hüznü periler öpmüş gibi. Eva her şeyi şiirsel tariflerle süslemeyi severdi. Ama benim için uygun bulduğu izah çok hoşuma gitmişti. Gerçekten mi dedim? Ruhumda yaşadığım değişikliğin yüzümden okunuyor olmasına şaşarak. Aa evet, insan ifadesiyle ilgili değişikliklerde yanılmam, ne de olsa mesleğim. Eva, galericiliğin yanı sıra çok iyi bir portre ressamıydı. Tablosunu yapacağı kişilerle önce uzun seanslar oturur, çay, içki eşliğinde sohbetler eder, beraber yemek yer, onları sessiz gölgeleri gibi, özel hayatlarında bile bir kenarda oturur izler, tüm ruh hallerini, ses tonlarını, mimiklerini, ilişkilerini not eder, bu arada sayısız skeçler çizer ve haftalar, bazen aylar sonra Greenwich Village'deki atölyesinde çalışmaya başlardı. Eva, yaratıcılığın ve pazarlamanın aynı mekanda iyi netice vermeyeceğine inanıyordu. Greenwich, sanatla nefes alır tatlım demişti bana. Sanat koklar, sanat tadarsın orada yaşarken. Üretmek için idealdir. Ama sanatı paraya çevirmek istiyorsan da Park Madison 5. caddelerde olmalısın. Ona inanmamak mümkün değildi. Zira hem tablolarındaki hem de galerinin çalıştırılmasındaki başarısını görüyordum. O gün öğleden sonrayı baharda açacağımız genç yetenekler sergisinin ön hazırlıklarıyla geçirdim. Galerinin asma katındaki masamda oturmuş, sergiye katılmayı arzu eden genç yeteneklerin gönderdikleri özgeçmiş ve portfolyoları üzerinde çalışmakla meşguldüm ki, Eva elinde 2 fincan kahveyle yanıma geldi. Birini bana uzattı ve masanın kenarına ilişti. "Teşekkür ederim Eva," dedim. "Bir şey değil tatlım." Kahvesinden bir yudum aldıktan sonra devam etti. "Benimle çalışıyor olmandan çok mutluyum Hüma. Tam bu iş için biçilmiş kaftansın." "Teşekkür ederim Eva. Bana bu imkanı verdiğin için sana müteşekkirim. Umarım tecrübesizliğimle sana ayak bağı olmuyorumdur." "Deli misin? Böyle giderse senen dolduğunda şimdiye kadar en yüklü prim verdiğim elemanım olacaksın. Senin kadar kuvvetli kişi az gördüm Hüma. Yaşadığın o acıya rağmen hem mektebini devam ettirebilmen, hem de ilk defa çalıştığın bu işte bu kadar profesyonel çalışman beni inan çok şaşırttı. devam ederken sesi tekrar beni karşıladığı anki keyfine geri döndü. Ve bugünden itibaren yaptığın işten daha da keyif alacağını sanıyorum. Sonra masanın köşesinde oturduğu yerden başını bana doğru eğip fısıldayarak sordu. Bana söylemeyecek misin, o gri hüznünü ne yıkadı? Gülümseyip kahvemi yudumladım. Karışmaktan uzak, rahatsız etmeyen bir ısrarcılığı vardı. Aşk dedim huzurlu bir ifadeyle. Ezra mı? Duyduğuma şaşırıp fincanı dudağımdan çektim. Sana bunu söyleten nedir Eva? Dedim merakla. Yanılıyor muyum? Yanılıyorsun. Çok şaşırmışa benziyordu. Sanki hep böyle bir şey olmasını beklemişti de, şimdi yanıldığı için üzüntü duymuş gibiydi. Gerçekten diye bu kez ben üsteledim. Sana bunu söyleten neydi? Kadınlık içgüdüm ve genelde pek yanılmam. Hayret, sana olan hayranlığını biliyorum. Biz arkadaşız Eva. Benim küçük tatlı prensesim. Sen sadece arkadaş olduğunuzu düşünebilirsin ama o sana sırılsıklam aşık. Bakışlarımdan bir anlam çıkaramamış olmalıydı. Sahi hiç anlamadın mı bunca zamandır diye sordu. Bir gün evvel Ezra'nın bana bir şeyler söylemek isteyip de Martini kadehlerini ve Nazir'in mektuplarını gördükten sonra aceleyle ve kırgın evi terk edişini düşündüm. Ama bu detayları Eva ile paylaşmak istemedim. Bana bir şey söylemedi diyebildim sadece. Belki de sen fırsat vermedin. Hiçbir şey söylemedim. Belki de konuşmuşlardı. Kahvemden bir yudum daha içerken gözlerimi ondan kaçırmayı tercih ettim. Peki o zaman kim bu şanslı erkek, yüreğine girip acını yatıştırmayı beceren? Onun söyleyeceğimi hiç anlamayacağını düşünmeme rağmen cevapladım. Nesim? Kocan? Evet. Bu kez tahminimin aksine Eva hiç şaşırmamıştı. Ellerini göğsünde kavuşturup başını yukarıya doğru kaldırdı. Ah, sonsuz aşk! Sonra bakışlarını bana çevirdi. Demek üçüncü evreye geçtin sen de tatlım. Nedir o? Hayatımızdan çıkan sevgilinin ardından yaşadıklarımız.
Ayrım sonu.